İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan Doçent Doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Yıldız Kızıl Abdullah. Hocam hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, hoş bulduk.
Bugün sizinle ilginç bir konuyu konuşacağız. Çünkü dinleyicilerimiz de böyle bir kavramsal yakıştırmayla, ben yakıştırma dedim ama izninizle.
Evet.
Belki ilk defa karşı karşıya gelmiş olacaklar. Kavramı söyleyeyim baştan. Manevi kariyer üzerinde konuşacağız. Tabii manevi kariyer dediğiniz zaman siz bana programda ne konuşalım diye sizinle istişare ederken ben de biraz düşündüm. Hiç aklıma gelmemişti böyle bir şey çünkü. Kariyer dediğimiz bir şey var ama bunu da böyle maddi ve manevi diye ayırmanın belki insan zihnini geliştiren bir tarafı olabilir diyerek bugün sizden doğrusu heyecanla ben de bunları dinleyeceğim. İsterseniz manevi kariyere geçmeden kariyerin ne olduğunu bir anlayalım da niye böyle bir ayrıma gitme ihtiyacı hissettik veya bunu kavramsal olarak kazandırmak istiyorsak nereye iyi gelecek, hangi boyutlarıyla bize iyi gelecek? Ondan önce bir kariyer konusunu konuşalım. Buyurun.
Evet. Dediğiniz gibi aslında böyle bir kavram yok ya da ben bilmiyordum ama acaba olabilir mi diye düşündük. Ve sonucunda böyle bir kavrama ulaştık. Arkadaşlarımızla da yaptığımız müzakereler sonucunda. Kariyer aslında bir gelişim süreci. Hı hı. Yani sizin hayatınızda ulaşmak istediğiniz noktaya varmak için yaptığınız bütün etkinlikler, bütün faaliyetlerin hepsine biz kariyer diyoruz.
O zaman bu bizim bildiğimiz hani mesleki kariyerden de daha fazla bir şey anlamına mı geliyor?
Mesleki kariyer bunun içerisinde ama genel anlamda kariyer yani illa mesleki anlamda olmayabilir.
Olmayabiliyor. Olmayabilir. Şu an onu fark ettik.
Evet. Olmayabilir. Ama kariyeri bir gelişim süreci olarak tanımlayabiliriz. Elbette ki mesleki kariyer bunun en bilinen örneği. Yani nedir? Mesela işte bir üniversiteye gidersiniz. Üniversiteden sonra kendinize yönelik iş alanlarını belirlersiniz ve buna yönelik çalışmalarla o iş hayatına gidersiniz. Orada yükseldiğiniz basamakların her biri birer mesleki kariyer adımı. Bunu çalışırken kendimizden hareketle dedim ki ben şimdi bir doçentim. Benim mesleki kariyerimin son noktası kendi mesleğimde bir profesör olmak. Peki sonrasında benim kariyerim bitti mi? Nokta mı koydum? Nedir yani bu?
Mesleki olarak alacağınız unvan kalmadığı için nokta koymuş oluyorsunuz.
Hani eskiden işte ordinaryusluk vardı. Şimdi o da yok. Profesör oldum bitti. Peki ne yapacağım? Bundan ötesinde alabileceğim idari görev veya farklı pozisyonlardaki görevler yine mesleki anlamda ama benim kariyerimin üstünde bir kariyer değil artık. Yani unvan anlamında benim alanımdaki kariyerin son noktası bitmiş olacak. Peki bitti mi? Ben ne yapacağım? Yani bundan sonra ben köşeme mi çekileceğim? Kariyerimi noktaladım. Ne yapayım diye düşünürken dedik ki peki o zaman bu kariyerin bir boyutunun daha olması lazım. Yani kariyer bir süreç ama benim gelişimim her zaman maddi bir süreçte mi gerçekleşiyor?
Şimdi oldu. Yani insanın doğal yapısını düşünerek bu anlamdaki kariyer eğer bir gelişim süreci olarak tanımlıyorsanız doğal olarak insanın ölene kadar ki her türlü gelişimini.
Her türlü faaliyeti, her türlü gelişimi, kendini geliştirmesinde yaptığı her türlü etkinlik kariyerin bir parçası o zaman. Yani bu şey gibi değil ki bilgisayarın bir yazılımını buldunuz. 2 sene sonra üst bir yazılımını buldunuz. Ben mekanik bir yapı değilim ki. Benim farklı boyutlarım var bir insan olarak. Peki o zaman bu boyutların içerisinde maddi kariyerim yani ya da mesleki kariyerim diyelim. Bir yer işgal ediyorsa bunun dışında kalan alandaki kendimi gerçekleştirdiğim yer ne? Bu soruya cevap aradığımızda karşımıza manevi bir alan çıkıyor. bilmiyorum yeterince açık oldu mu ama.
Evet, ben hala düşünüyorum. Zaten bu programların özelliği de o aslında, sonlanmış nihai bir şeyleri sunuyoruz ama bazen de düşündürtüyoruz da.
Evet.
Ben de şu an
bu program, bir arayış süreci aslında.
Evet,
biz
sunucusu
de son
olarak ben de düşünüyorum. Çünkü manevi kariyer hakikaten yani yaptığınız içerik çalışmasıyla ortaya çıkacak bir şey. Belki onlardan bahsederken biraz daha bunun ne olduğunu anlayacağız. Acaba insanın kendine yaptığı manevi yatırımlardan falan mı bahsediyorsunuz diye düşünmeye başladım ben şu an.
Evet ya, ben mesela şimdi düşünüyorum. Diyorum ki kariyerli bir kişinin özellikleri neler olur? Maddi kariyer düşünün. Nedir bu kişi? Eğitimlidir, değil mi? Belli diplomaları vardır, sertifikaları vardır. İşte kendini farklı alanlarda geliştirmiştir. Ne bileyim işte fonetik dersi almıştır, başka bir şey almıştır, değil mi? Yani böyle bir kariyer sahibidir. Peki manevi alanda kendimize yaptığımız yatırımların tanımını nasıl yapacağız? Yani kendimize manevi olarak nasıl yatırım yapacağız?
Anladım.
Ya da bir insan kendine manevi yatırım yapabilir mi?
Orada bir sistem çalışması yapıyorsunuz herhalde.
Evet evet, yani transfer yapmaya çalışıyorum. Diyorum ki ben maddi anlamda üniversiteyi kazanmak için belli bir takım sınavlara çalışıyorum, dershanelere gidiyorum, işte kendimden fedakarlık ediyorum, üniversiteye girdiğim.
Yani
üniversiteyi bitirmek için uğraşıyorum. Onu bitirdikten sonra iş için uğraşıyorum, değil mi? Peki ben bu süreci yaparken manevi alandaki bu boşluğu dolduruyor muyum, yoksa bu bunu dolduruyor mu?
Aslında şöyle düşündüm. Orada bir boşluk yok da o boşluk gibi görünen ama her şeyle dolu olan alanın sistematize edilmesi ihtiyacı.
Öyle.
Yani orada
farkındalık
muhakkak
aslında.
Yani orada muhakkak oluşan bir şeyler var. Çünkü
elbette ki yani bir mekanik bir şeyden söz etmiyoruz.
Tabiat boşluk kabul etmez.
Kesinlikle
siz
öyle.
Her
ama
şeyi dolu dolu
doğru
yapıyorsunuz.
Doğru olarak kodlanması gerekiyor.
Çok güzel, şimdi oldu. Yani siz var olan şeyleri de dönüştürmekle ilgili ve bunları bir sistem bakışı içerisinde sırayla,
evet,
birbirleriyle bağlantılı olarak ilişkilerini kurarak, değil mi? Şimdi somut şeyler konuşmaya başlayınca daha çok anlaşılacak. Mesela nedir manevi kariyerle ilgili bize diyelim ki neler söyleyeceksiniz içerik anlamında?
Evet, aslında manevi kariyeri tanımlarken şunu söylemeye çalışıyoruz. İnsanın kendine bir dünya görüşü oluşturması.
Çok güzel, dünya görüşü diyorsunuz
bir
yani.
Bir anlam
dünyası
örüntüsü oluşturması diye tanımlayabiliriz.
Yani insanın dünyaya bakarken bir çerçevesinin olmasından söz
aynen
ediyorsunuz.
Aynen öyle, aynen öyle. Yani bir bakış açısının, bir dünya görüşünün, bir hayat felsefesinin belki diyebiliriz oluşması diyoruz buna.
Ama bu çok önemli bir şey. Yani siz hayat görüşü olduğunu düşünürsünüz, bazı şeylerin kendinize ait olduğunu ama başınıza gelen olaylarda o kadar ortaya çıkıyor,
evet,
ki olup olmadığı ya da onun hayat görüşü olup olmadığı, dünya görüşü,
evet,
olup olmadığı. Yani bunlar herhalde okullarda çok net öğretilmiyor, değil mi? Toplum da bunu çok hazırlamıyor.
Kesinlikle
diye
öyle
düşünüyorum.
Ben bunu öğrencilerime anlatırken şöyle söylüyorum. Diyorum ki siz hiç şöyle bir ilan gördünüz mü? Duyarlılık sahibi, merhametli, etrafındaki insanlarla empatik ilişki kurabilen, arttırabilirsiniz. Nasıl ilanlar görüyorsunuz? Diyorsunuz ki işte
falanca lisans diplomasına sahip,
şu dil yeterliliğine sahip, şu sertifikaları almış olan. Peki bu sertifikaların hepsiyle donanımlı olduğumu düşünelim. Yeterince empatik miyim? Yeterince insani ilişkilerde ahlaki özelliklerim yerinde mi?
Hı hı.
Bu kodlamaları doğru yapabiliyor muyum? Merhamet duygusuna sahip miyim?
Hı hı.
Doyum duygusu veya doyumsuzluk, bunlar bende net mi? Kanaatkar mıyım?
Hı hı.
Yani aslında bizim ahlak anlamında etrafımızla kurduğumuz ilişkiler,
hı hı,
bunlar bizim manevi boyutumuz,
şimdi
manevi
netleşti
yatırımlarımız.
Yani siz diyorsunuz ki nasıl insanlara çeşitli sahalarda kendilerini gösterebilmeleri, kabiliyetleri doğrultusunda dünyaya hizmet sunabilmeleri,
evet,
insanlığa hizmet sunabilmeleri için donanımlar gerçekleştiriliyorsa bu donanımların aynı zamanda şunlarla da
desteklenmesi
lazım. Diyelim ki az önce söylediğiniz kavramları ben buraya not ettim. Merhamet konusunda,
evet,
bir özel alan açıyorsunuz,
evet,
ve yani herhangi işleri yapan insanların muhakkak surette bu yetinin de farkında olmaları
kesinlikle
gerektiğini
öyle
veya doyum Mesela mesleki doyum diye anketler gelir bazen karşımıza çıkar.
Evet, bu çok yapılır.
Öyle enteresan ifadeler olur ki orada ben düşünürüm. Allah Allah, ben bunların hiçbirini şu ana kadar düşünmemiştim derim mesela. Hı-hı. Bu ne demek? Bazen farkındalık geliştirmediğimizi gösterir.
Kesinlikle öyle.
Bunun karşıtı olan şeyler var ama onlara daha çok, değil mi? Bir şikayet kültürümüz var mesela.
Aynen öyle.
Oralarda daha çok gelişmişiz. Her şeyden şikayet etmeyi çok iyi beceriyoruz. Ama bunun karşısında olan şeylerin ne anlama geldiğini ve bunlarla ne yapabileceğimizi, hani mevcut olan neyse bununla nasıl ileri gideceğimizi bilmiyoruz. Veya iş hayatında işte müthiş bir rekabet var.
Evet,
hele şimdi değil
alan.
Mi? Yani meslekler açısından düşündüğümüzde. Ama bu rekabette insanlar birbirlerine nasıl davranıyorlar? Bunun yerine konulabilecek şey nedir?
Evet, yani alternatif aslında nedir
gibi,
alternatifimiz?
Evet.
Şöyle düşünüyoruz, mesela iş alımlarında koşulan, öngörülen yeterlilikler ile insani anlamda öngörülen yeterlilikleri nasıl kombine edebiliriz?
Hı hı.
Yani mesela hani hep duyarız ya, halk arasında çok anlatılır, işte doktor olmuş ama adam olamamış.
Eyvah,
vali
oralara
olmuş
geldik
ama
mi? Oralara geldik
olamamış
mi?
Aslında söylemeye çalıştığımız bu, yani adam olmak, o insan olmak sıfatını nasıl tanımlıyoruz, nasıl dolduruyoruz? Yani benim aldığım bu somut diplomalar, benim bu insan olma vasfımı ne kadar gerçekleştiriyor? Yoksa benim ayrıyeten kendime yatırımlarımı nasıl yapmam gerekiyor?
Bu çok fark ediliyor değil mi toplum içerisinde? Yani insanlar özellikle mesela diyelim ki hekimlerle çalıştıklarında veya hasta olup bir doktora gittiklerinde hep şunu duyuyorum ben etrafımdan, ya o kadar ilgilendi ki beni sonuna kadar dinledi.
Evet.
Nerem ağrıyorsa orama dokundu vesaire. Şimdi teknoloji de bazen
evet,
yani burada tabii biz bunları tartışırken eleştiriyor gibi de görünmeyelim ama hekimlerimizin de muhakkak kendi açılarından savundukları şeyler olacak. Ama mesela yani verilere o kadar çok itibar edildiğini görüyorsunuz
evet,
ki birkaç tane tahlil tamamıyla sizi anlatıyormuş gibi bir dünya var şu anda.
Evet.
Bu vakitsizlikten olabilir, başka şeylerden olabilir ama geleneksel olarak insan bütün bir varlık ve istiyor ki yani şuramda ağrıyor denince bir eğilsin de orama da dokunsun, şuram mı ağrıyor, buram mı ağrıyor bir değil mi tespit etsin
evet,
ve ben bundan bir şey söyleyeyim ona. Yok, orası daha az ağrıyor, burası daha çok
evet,
ağrıyor. Mesela bununla karşılaşmak İnsanları işte bu sizin söylediğiniz ayrımlara vardırdı.
Evet, yani
olmuş onlar
ama
arasında
insan
da
olamamış,
çeşitlendirdi. Onlara da dereceli dereceli değil mi vasıflar yükleme
evet,
hakkına sahip etti insanları.
Evet, maalesef bu bir sonuç gibi gözüktü ama aslında olmaması gereken bir unsur. Burada tabii o zaman biz ne yapacağızı konuşmak lazım. Yani peki ben manevi yönümü, yani insan olma yönümü gerçekleştirdiğim süreçte nelere dikkat etmem gerekir? Yani bir kere burada bence verilmesi gereken en önemli cevaplardan bir tanesi hayret duygumuzu hiç kaybetmemek. Hayret duygusu çünkü
hayret
çok önemli bir duygu.
Hayret makamı diye bir şey var.
Kesinlikle
ya.
Kesinlikle evet, öyle. Hayret duygusu çünkü algıların açık olmasını gerektiriyor. Ve bu algılar açık olduğu sürece insan gelişime açık. Algılarınızı kapattığınız anda siz zaten gelişimi durduruyorsunuz demektir. Hayret duygusu, anlamlandırma duygusu, hayatı sorgulama duygusu, bunların açık olması gerekiyor. Yani bir kere insanın sorumluluğunun bilincinde olması gerekiyor. Hayata gelme anlamını, keşfetme düzeyini, hakikate dair sorduğu soruları, bunları sürdürmesi gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani
bunlar
biraz daha
çok iyi de hocam. Yani siz şimdi söylerken başka şeyler de geliyor benim
buyurun,
aklıma tabii. Yani hani bu vicdan deriz ya biz
evet,
mesela. Yani nerede satılıyor, nereden alınıyor aslında? Öyle bir şey olsa da kolay olsa hiç öyle olmuyor.
Değil tabii
çok
ki.
Çok verili
değil
bir şey
tabii
aslında
ki değil,
herkes için potansiyel olarak ve Allah'ın olduğu yer aslında. Yani hani böyle somutlaştırarak söylemek istemiyorum da vicdanında atar.
Evet.
İnsanın değil mi?
Evet, evet.
En önemli temel yetileri oradan doğar, oradan neşet eder. Ama yani vicdanın kararması diye bir şey var. Şimdi vicdani duyarlılık diye de bir şey
evet,
herhalde olması gerekiyor. Yani insanın bu manevi gelişimi
evet,
içerisindeki belki en önemli boyutlardan bir tanesi bu.
Tabii bunu çeşitli bilim dalları farklı şekillerde açıklıyor. Yani mesela işte tasavvufta Hani insanı kamil olma süreci açıklanır ve bunun mertebeleri belirtilir. Ama bunun ne kadar farkında oluruz, ne kadar bu süreçte kendimizin etkisi olur, nerelerde telafi ederiz, bunlar tartışılabilir.
Şimdi bunu söylemişken belki dinleyicilerimize şöyle bir yani hem sanki çok zor bir şeymiş gibi ama aynı zamanda da insanı rahatlatacak bir şey olması açısından söyleyelim. İnsanoğlu iki uç arasında gidip gelen bir varlık.
Kesinlikle
önce bu
öyle.
Varlık koşullarını kendisinin bir bilmesi, tanıması. Değil mi? Kendisini tanımakla başlıyor. Hem kariyer dediğiniz şey de böyle bir şey.
Öyle.
Tamamen kendisini tanımakla başlıyor.
Biz zaten hani diyoruz ya, kendini bilen Rabbini bilir ancak.
Oo.
Yani ben kendimi tanırsam, ben kabiliyetlerimi, yeteneklerimi, yapabileceklerimi ve yapamayacaklarımı bilirsem, o zaman ancak Yaradanımla böyle bir ilişkiye girebilirim.
Evet, evet.
Bu, o bu zaman çok önemli bir şey. Bu bizim kültürümüzde çok yaygın bir şey. Kendini
ama demek
bilen
ki çok da bilinçli
bilir.
Bir şekilde bilinmiyor yani.
Kesinlikle
bunu
öyle.
Söylemek kolay
bu,
ama.
Bu bence çok ağır bir cümle. Çok zor bir cümle. Biz çok rahatlıkla kullanıyoruz bu cümleyi ama altını doldurduğunuzda yani nasıl Rab bilinir? Nasıl Yaradan bilirsiniz? Kendimi bilerek nasıl ona ulaşırım? Bu çok zor cevaplanması gereken bir ifade. Bunun cevabı o kadar kolay değil yani. Ama burada şuna vurgu yapmak istiyorum ben. Hani hepimizin bildiği bir fıtrat hadisi var. Özünde aslında bu fıtrat hadisinde ne der? İnsanların hepsi fıtrat üzere yaratılıyor değil mi? Her doğan fıtrat üzere doğuyor. Şimdi bu ifade aslında bizim donanımlarımızı ifade ediyor. Şimdi bir örnek vermek istiyorum ben size. Down sendromlularla ilgili bir yarış, atletizm yarışması yapılıyor ve bu Down sendromlular işte 100 metre koşusunda yarışa başladıkları anda bir tanesi düşüyor, ayağını incitiyor ve başlıyor ağlamaya. Ne beklersiniz normalde? Normal bir koşu olsa bu, sağlıklı insanlardan oluşan bir koşu olsa bir tanesini eledik dersiniz değil mi? Ve koşuya devam edersiniz. Siz yarış çizgisine daha yakınsınızdır.
Ama yarış zaten öyle bir şeydir.
Değil mi? Çok doğal. Ama ne yapılıyor? Hemen bu Down sendromlu diğer çocuklardan bir tanesi geri dönüyor. Arkadaşının acıyan yerini öpüyor. Diyor ki bu ona iyi gelecek. Çünkü hani biliyorsunuz çocuklar mutlaka öptürürler acıyan yerlerini. Bu ona iyi gelecek diyor. Kaldırıyorlar kolundan. Koluna giriyorlar. 2-3 kişi birden yürüyerek birlikte yarış çizgisine gidiyorlar. Şimdi bu bize neyi gösteriyor?
Hani... Ama yarışı kazanamadılar.
Ama birlikte kazandık diyorlar.
Ama birlikte kazandılar.
Birlikte kazandık diyorlar. Burada neye varıyoruz? Aslında fıtraten insan iyi donanımlara sahip. Ama nasıl geliştirebilirsiniz? Hani dedik ya, rekabet mi? Kanaat mi? İşbirliği mi?
Ya.
Değil mi? Merhamet mi? Yardım etme mi sadece? Yani biz aslında bir eylem istiyoruz. Mesela neden yardımlaşmaya merhameti tercih ediyoruz? Merhametin içinde de bir yardım var. Ama merhametin içerisinde aktif bir eylem var. Yani mesela şunu demiyorsunuz. Tüh ya, evet başına çok kötü bir şey geldi. Ama aslında bu altında yatan şey iyi ki bana gelmedi.
Yani altında yatanlardan biri diyelim biri, en azından. Biri, hocam bu sadece biri. Buysa.
Tabii ki sadece bu değil. Ama evet. Merhamet dediğinizde senin için bir şey yapmalıyım.
Ne ulaştıracak bir şeyin olması lazım.
İşte o zaman merhamet değerli. Yoksa sadece acıdım ne yapayım ya, bir günlük işte ihtiyacını verdim bitti değil. Ben bunu nasıl değiştirebilirim diye dert edinmenizdir merhamet aslında. Yani politika üretmenizdir. Yani çözüm yolu göstermenizdir. Sadece acıyıp bırakmak merhamet değildir yani. Bu evet, bunu herkes yapabiliyor. Acıyıp bırakabilirsiniz ama...
Acıyıp bıraka bir gün acımamayı da
normalleşiyor.
İnsanlar. Çünkü normalleşiyor.
Çünkü
görmezden
göre, geliyorsunuz. Göre ya tamam diyor ya, böyle bir şey olmuş. Görüyor, normalleşiyor. Ama elinizi taşın altına koyduğunuzda, hı-hı, bir şey yapmalıyım fikrine ulaştığınızda aktif bir eyleme geçiyorsunuz. İşte rekabet mi işbirliği mi diye soruyoruz o zaman kendimizi geliştirmede. Rekabet hep hırsı doğuruyor. Salt rekabet diye aldığınızda.
Şu an dünya öyle bir yerde
öyle
ama.
Bir yer.
Öyle
maalesef
bir yere geldik
öyle bir
maalesef.
Yer. Ama işbirliği dediğiniz anda bir tek ben iyi olmak zorunda değilim. Birlikte iyi olabiliriz'e varıyorsunuz. Bunun içerisinde rekabetin yeri olumlu rekabete dönüşmeli o zaman. O zaman burada ne diyoruz? Hayırda yarışın diyoruz. İşte
İslami
Peygamber Efendimizin o ilkesi, manevi olarak bana yaptırdığı yatırım, hayırda yarışalım. Nasıl hayırda yarışalım? Daha iyi olmak için, dünyayı daha iyiye götürmek için, işte çevremize daha faydalı olabilmek için, vatanımıza daha faydalı olmak için hayırda yarışalım.
Yani birbirimizle bir yarışmayalım da yaptığımız işler konusunda birbirimizle işbirliği yaparak bunları büyütme konusunda.
Aynen öyle. Yani bu yarışınız faydalı alanlarda olsun. Yani en iyi ben olacağım kaygısı yerine en iyi bizim vatanımız olacak demek gerekiyor belki.
Mesela. Oradan zaten geniş
ulaşabilirsiniz. Yani bunu çeşitlendirebilirsiniz. Demek istediğimiz yatırımları birlikte birlikte büyümeye, birlikte güçlü olmaya ama aynı zamanda hayırda yarışmak. Bakın orada yarışın diyor, işbirliği etmeyin diyor. İşbirliği edebilirsiniz ama yarışın diyor. Yani kim daha çok hayır yapacak? Kim daha iyi iş yapacak?
Yani bu bir motivasyon tabii. Bu bir motivasyon. Ama kastedilen şey orada sizin söylediğiniz gibi insanların benlik yarışına değil. Eylem yarışına girmesi.
Benlik yarışı kesinlikle hoş görülen bir
hayatı anlamlandırmak değil. Dediniz. O mesela çok büyük bir şey. Çok büyük yani bir ayrıca çok defalar cümle, çok konuştuğumuz ve de konuşmaya çok ihtiyacı olan bir şey. Biraz bir şey daha dikkatimi çekiyor benim bu manevi kariyer konusunda. Sizin notlarınız arasında görmüştüm. Estetik ve sanatsal duyguyu hissetmek ve geliştirmek de manevi kariyeri besleyen bir şey değil mi? Özellikle işin dini boyutu ön plana çıktığında bazen kurallardan mıdır? Yani biraz böyle işin içine katılık giriyor gibi sanki geliyor ama
haklısınız.
Maneviyat dinden de daha büyük bir şey olduğuna göre bunu bir teslim edelim. Yani manevi duyguların donanımında, onların geliştirilmesinde insanların incelmeye, rafine olmaya da ihtiyaçları yok mudur?
Kesinlikle öyle. Yani bu estetik duygu sonradan kazanılan bir duygu değil aslında. Yani bunu da biz işlemeliyiz. Yavaş yavaş, yavaş yavaş bireyin ruhuna işlemek zorundayız. Neden? Çünkü estetik duygusunu kaybeden kişi aslında hani kalbi katılaşmış söylemler var ya, biraz sanki ona varıyor. Çünkü estetik önemli bir şey. Tanrı'nın yarattıklarına baktığınızda hepsinde bir nizam var. Hepsinde bir estetik var. Doğaya baktığınızda bazen o kadar güzel manzaralar görüyoruz ki diyoruz ki ya Rabbi bu nasıl bir şey?
Ve öykünüp onu çiziyoruz yeniden değil mi? Yani biz de yapabilelim
o,
diye.
Aynen onu, öyle. Aslında onu, o güzel. Güzeli aktarmaya çalışıyor. Yani estetik gösteriyor. Mesela tıpla ilgilenen insanları dinlediğinizde vücudun çalışmasının estetiği, harmonisi hiçbir makinede yok deniyor. Bu nasıl bir şeydir ve biz hiçbirini görmüyoruz.
Ya cerrahlar hep böyle
hep
konuşurlar.
Hep böyle söylüyor. Yukarıdan. Bu harmoni inanılmaz bir şey olarak anlatılıyor. Kaldı ki bunu zaten biz etrafımızda da görebiliyoruz. Yani dolayısıyla bu aslında bizim yaratılışımıza uzak bir şey değil.
Ve bunları zaten bunu işlememiz taşıyan gerekiyor. Ve işleyen insanların hayata olumsuz gözlerle bakması mümkün değil. Hayata olumsuzluklar katması mümkün değil. Tam tersi her zaman için geliştirilebilir olumlu şeyler.
Kesinlikle öyle.
Ve bakıyorlar.
Bu noktada da başarılı bir insan ancak hem maddi hem manevi anlamda kendine yatırım yapan insan olarak değerlendiriyoruz. Çünkü şöyle düşünüyorum ben, yani gelişim bir bütün. Bunu hep söylüyoruz. Yani gelişimi ben işte psikomotor gelişimi geliştireyim ama kognitif gelişimim dursun deme lüksüm yok. Değil mi? İşte duygusal gelişimim biraz dursun. Ben bu arada bilişsel anlamda kendimi geliştireyim. Bir ara duygusal gelişimimi de sağlarım dememiz mümkün değil. Dolayısıyla gelişim bir bütün.
Hocam yozlaştığı zaman yani siz ister istemez ihmal ettiğinizde onlar gelişmediği zaman şöyle bir takım varlıklarla karşılaşma ihtimalimiz oluyor toplumda. Yani diyorsunuz ya 40 yaşına gelmiş adam ama hala 5 yaşında çocuk gibi davranıyor.
Elbette.
Şimdi bu önemli bir şey.
Kesinlikle
bu sizin
önemli.
Söylediğiniz bütüncül gelişim özellikleriyle ilgili bir şey. İnsanların fiziken büyümelerini sağlıyorsunuz ama ruhen olgunlaşmalarını sağlayamamış oluyorsunuz.
Aynen öyle. Yani şunu diyemiyoruz. Mesela hani biz hep din eğitiminde deriz ki işte çocuklar çok soru sorar. Özellikle 4-6 yaş arasında çocuklar dini anlamda işte melek, cin, şeytan, Allah değil mi? Cennet, cehennem gibi kavramları sorarlar. Şimdi şunu dememiz mümkün mü? Sen şimdi soru sorma.
Sorma.
10 yaşına geldiğinde
bunların hepsinin cevabını bulacaksın.
Yani böyle bir şey mümkün değil. Yani benim hayret duygum o dönemde var. Benim gelişimim o dönemde olmak zorunda. Dolayısıyla bu manevi yatırımı ben baştan itibaren öbür yatırımımla paralel yürütmek zorundayım. Onu öteleyeyim. Ben 40 yaşından sonra da oraya yatırım yapacağım deme lüksümüz
öyle
yok yani.
Öyle bir şey yok ama öyle bir yerde bırakıyoruz ki programı, dinleyicilerimiz sizin bu sorduğunuz sorulara nasıl cevap veriliyor acaba diye de merak ettiler, biliyor musunuz?
Biraz merak duygusunu yani... uyandıralım dedik zaten.
Çocuklar madem bu soruları soruyorlar, acaba bunlara nasıl cevaplar evet, vermemiz
başka
gerekiyor?
Programda artık.
Değil mi? Bunları da konuşacağız çünkü hepimiz için çok ucu açık alanlar, çocuklarımızın sorduğu soyut sorular ama onların gelişim dönemleri somut bir dönem. Bunlara evet. acaba nasıl karşılık verebiliriz? Bunları da sizinle daha sonra bir program evet. yapalım hocam. Sözünü alalım sizden. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Sevgili dinleyiciler, bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Yıldız Kızıl Abdullah idi. İyi günler diliyoruz.
İlahi Nizam ve İnsan.